Ayrım 20, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 250, 18. bölüm. Üsla'da dönerken Wallander daha sonra bir fırsatını bulup Hess'le Holm'e giderek emekli polis Hugo Sandin'le görüşmeye karar verdi. Wallander telefonu açtığında Newberg fotoğrafların hazır olduğunu ve masasında kendisini beklediğini söyleyince Wetterstedt'le Carlman'ın katilinin yeni bir cinayet işlemediğini anlayıp derin bir soluk aldı. Daha sonra Smetstorp'u arkasında bıraktığında endişelerini denetim altına almayı öğrenmesi gerektiğini düşündü. Katilin listesine daha birçok kurbanın adının olup olmadığını kestirmek olası değildi ve Wallander kendini bu korkunç düşünceden bir türlü arındıramıyordu. İş arkadaşları gibi kendisi de önemli hiçbir şey olmayacakmışçasına soruşturmayı sürdürmeliydi. Aksi halde zamanını boşuna endişelenerek geçirecekti. Doğrucu odasına çıkarak Sven Anderson'la yaptığı konuşmayı rapor olarak yazdı. Martinson'u bulmaya çalıştı ama Ebba onun nereye gittiğini söylemeden emniyetten ayrıldığını söyledi. Wallander arkadaşının cep telefonunu aradığında ise telefonu kapalıydı. Martinson'un not bırakmadan çekip gitmesinden hiç hoşlanmıyordu. Bir sonraki toplantıda bu konuyu açmaya karar verdi. Sonra Nüberg'in sözünü ettiği fotoğrafları hatırladı. Farkına varmadan not defterini fotoğrafların bulunduğu zarfın üstüne koymuştu. Fotoğrafları zarftan çıkardı, masadaki lambayı yaktı ve fotoğraflara teker teker baktı. Aslında ne beklediğini bilmemekle birlikte yine de hayal kırıklığına uğradığını hissediyordu. Fotoğraflarda Wetterstedt'in evinden görülen manzaranın dışında bir şey yoktu. Bunlar evin en üst katından çekilmişti. Lindgren'in ters dönmüş kayığıyla sakin denizin fotoğrafına baktı. Fotoğraflarda insan yoktu. Kumsal bomboştu. Fotoğrafların ikisi net çıkmamıştı. Eğer bu fotoğrafları Wetterstedt çektiyse neden çektiğini merak etti. Masasının çekmecesinden büyüteci çıkardı ama ilginç bir şey göremedi. Fotoğrafları zarfa koyarak gözünden bir şeyin kaçıp kaçmadığından emin olmak için ekipten birinin bir kez daha incelemesi gerektiğini düşündü. Hess'le Holm'e telefon etmek üzereyken sekreterlerden biri Stockholm'den Hans Wikander'den gelen faksı getirdi. Bu Wetterstedt'in annesiyle yapılan konuşmayı içeren 5 sayfalık bir rapordu. Wallander raporu okuyunca konuşmanın çok iyi yapıldığını ama hayal gücünden yoksun olduğunu gördü. Wallander'in tahmin etmediği tek bir soru bile yoktu. Deneyimleri ona cinayet soruşturmasıyla ilgili bir görüşmenin ya da daha farklı bir konuşmanın hem eski olayları hem de sürpriz soruları içermesi gerektiğini öğretmişti. Ama aynı zamanda Hans Wikander'e haksızlık ettiğini de düşünüyordu. Çok ender gördüğü ve her gün kısa telefon görüşmesi yaptığı oğlu hakkında 94 yaşındaki bir kadın beklenmedik de söyleyebilirdi ki. Wallander bu raporda soruşturmada ilerleme sağlayabilecek hiçbir unsurun bulunmadığını düşünüyordu. Odasından çıkarak bir fincan kahve alıp geri geldi ve Smetsdorf'taki kadın papazı düşündü. Daha sonra da Hess'le Holm'deki numarayı aradı. Telefona genç bir adam yanıt verdi. Wallander kendisini tanıttıktan sonra ne için aradığını söyledi. Hugo Sandin'in telefona gelmesi birkaç dakika sürdü. Güçlü bir ses tonu vardı. Sandin, Wallander'e kendisiyle hemen görüşebileceğini söyledi. Wallander bunun üzerine not defterini açarak adresi yazdı. Emniyetten çıktığında saat 3'ü geçiyordu. Hess'le Holm'e giderken yolda durup bir şeyler atıştırdı. Seramik imalathanesinin tabelasını gördüğünde saat 5'i geçiyordu. Yaşlıca bir adam evden dışarı çıktı. Wallander arabadan inerken adam da ona doğru yaklaştı. Wallander bu adamın 80 yaşın üstünde olabileceğine ve Hugo Sandin'le babasının hemen hemen aynı yaşta olduklarına inanmakta zorlanıyordu. ''Beni görmeye gelen fazla olmuyor.'' dedi Hugo Sandin. ''Arkadaşlarımın tümü de öldü. Hayatta olan tek bir meslektaşım var ama o da Stockholm'in dışında bir huzur evinde. 1960 yılından sonra olanları hatırlamıyor. Yaşlılık gerçekten de berbat bir şey.'' Wallander Ebba'dan duyduğu aynı duygusallığı Sandin'de görüyordu. Babasının Sandin'den farkı yaşından şikayet etmemesiydi. Eski ev seramik sergi salonu gibiydi. Odanın ortasındaki büyük masada bir termosla fincanlar vardı. Wallander kibar davranarak masadaki seramiklerin çok güzel olduğunu söylemesi gerektiğini düşündü. Sandin masanın başına geçip oturarak kahve servisi yaptı. Seramikle ilgilenen ilk polis sensin dedi Sandin alaycı bir sesle. Wallander oturdu. Aslında pek ilgilendiğim söylenemez. Polisler genellikle balık avlamaktan hoşlanırlar dedi Sandin. Dağ başlarındaki tenha gölleri severler. Ya da Smoland'daki ormanları. Bilmiyorum dedi Wallander. Balık avlamaktan da hoşlanmam. Sandin ona dikkatle baktı. Çalışmadığın zamanlarda ne yaparsın? Dinlenmekte zorlanıyorum galiba. Sandin başını salladı. Polislik zor bir meslek dedi. Tıpkı doktorluk gibi. Her zaman işinin başında olmalısın. Evde otururken bile her an göreve çağrılabilirsin. Wallander Sandin'in söylediklerine tam olarak katılmamakla birlikte tartışmamaya karar verdi. Belki bir zamanlar kendisi de böyle düşünebilirdi ama artık çok daha farklı düşünüyordu. Pekala, anlat bakalım dedi Sandin. Üst hattı olup bitenleri gazetelerden okudum. Gazetelerin yazmadıklarını anlat bana. Wallander iki cinayetle ilgili bildiklerini anlattı. Sandin ara sıra sözünü keserek ona sorular sordu. Bir başka deyişle yeniden birilerini öldürebilir dedi Wallander sözünü tamamladığında. Bu olasılığı göz ardı edemeyiz. Sandin ayaklarını uzatabilmek için sandalyesini hafifçe arkaya itti. Ve şimdi sana Gustav Wetterstedt hakkında bildiklerimi anlatmamı istiyorsun değil mi dedi. Zevkle ama çok uzun yıllar önce onunla özel olarak ilgilendiğimi nasıl öğrendiğini sorabilir miyim sana? Üst hattaki bir gazeteci söyledi. Lars Magnusson. Ne yazık ki artık alkolik. Hatırlayamadım. Önemli değil. Bana o söylemişti. Hugo Sandin bir süre konuşmadan oturarak işaret parmağıyla alt dudağında tempo tuttu. Wallander onun söze doğru yerden başlamaya çalıştığı duygusuna kapıldı. Gustav Wetterstedt'le ilgili söyleyebileceklerim aslında son derece basit dedi Sandin. Wetterstedt tam anlamıyla sahtekarın tekiydi. Adalet Bakanı olarak çok başarılı olmuş olabilir ama bu konuma hiç de uygun biri değildi. Neden? Ülkeye yararlı olmak yerine yalnızca kendi kişisel çıkarlarını ön planda tuttu. Hükümette ondan kötüsü yok. Bununla birlikte partisinin lideri olmak üzereydi değil mi? Sandin sert bir şekilde başını iki yana salladı. Bu doğru değil dedi. Bu gazetelerin uydurmasıydı. Parti içinde onun lider olmayacağını herkes biliyordu. Aslında partinin bir üyesi olup olmadığı da tartışma konusuydu. Ama uzun yıllar Adalet Bakanıydı. Tam bir beceriksiz olması bence olanaksız gibi. Bunları hatırlayamayacak kadar gençsin. 50'li yıllarda görünmeyen bir çizgi vardı. Görünmüyordu ama oradaydı. İsveç çalkantılı günler geçiriyordu. Yoksulluğun son kalıntıları da silinmeye çalışılıyordu. Aynı zamanda da politik yaşamda gizli bir trend ortaya çıkıyordu. Politikacılar artık profesyonel kişiler olmuşlardı. Profesyonel politikacılar. Önceden politik yaşamda idealizmin etkisi büyüktü. Oysa şimdi bu idealizmin etkisi azalmaya başladı. Gustav Wetterstedt gibi insanlar yukarıya doğru tırmanmaya başladılar. Bana biraz da Wetterstedt'in adının karıştığı skandallardan söz edin dedi Wallander. Fahişelerle görüşüyordu dedi Sandin ve fahişelerle görüşen tek kişi de o değildi elbette. Kızlardan birinin şikayet ettiğini duydum. Kızın adı Karin Bengtsson'du, eks yörüydü ve çok mutsuz bir çocukluk geçirmişti. Ailesinin yanından kaçmış Stockholm'e gelmişti. İlk kez 1954 yılında polis kayıtlarında adı geçmeye başlamıştı. Birkaç yıl sonra Wetterstedt'in kızlarını seçtiği grubun içine girdi. Ocak 1957'de Wetterstedt'in aleyhinde şikayette bulundu. Wetterstedt kızın ayaklarını jiletle kesmişti. Kızla ben konuştum, güçlükle yürüyebiliyordu. Wetterstedt o günlerde ilk kez biraz fazla ileriye gittiğini fark etmişti. Şikayet geri çekildi ve Karin Bengtsson'a bir miktar para verildi. Karin parayı Vosteros'la bir butiğe yatırdı. 1959 yılında da bir ev alabilmesine yetecek kadar para banka hesabına yatırıldı. 1960 yılından itibaren de her yaz tatilini geçirmek için İspanya'ya gitmeye başladı. Karin Benson hayatta mı? Mayıs 1984'te öldü, hiç evlenmedi. Westeros'a taşındıktan sonra onu bir daha hiç görmedim ama ara sıra telefon ederdi. Yaşamının son yılına kadar da etti. Aradığında genellikle sarhoş olurdu. Neden arardı? Wetterslot hakkında şikayette bulunmak isteyen bir fahişeye ilişkin söylentiler ortaya çıkınca hemen onunla bağlantı kurmuştum. Ona yardım etmek istiyordum. Tüm yaşamı mahvolmuştu, özgüvenini yitirmişti. Peki ama neden? Üzülmüştüm ve kıza çok acımıştım. O günlerde oldukça radikal biriydim. Birçok polis yozlaşmaya ses çıkarmıyordu ama ben çıkarıyordum. Karin Benson ortadan çekilince ne oldu? Wetterslot yaşamını eskisi gibi sürdürdü. Birçok kızın canını yaktı ama hiçbiri şikayetçi olmadı. Kızlardan ikisi de ortadan kayboldu.
Kayboldu mu?
Sandin Wallander'e şaşkınlıkla baktı. O kızlardan bir daha hiç haber alınmadı. Onları aradık, izlerini sürmeye çalıştık ama bulamadık. Sanki yer yarılmış da içine girmişlerdi.
Ne olmuş olabilir? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Bence öldürüldüler. Ortadan yok oldular. Belki denize atılmışlardır. Nereden bilebilirim ki?
Wallander anlatılanlara inanmakta zorlanıyordu. Tüm bunlar doğru olabilir mi diye sordu kuşku dolu bir sesle. Akıl alacak gibi değil.
Ne derler? Şaşırtıcı ama gerçek, değil mi?
Wetterslot'un cinayet işlediğini düşünüyorsunuz, öyle mi?
Sandin başını iki yana salladı. Tek başına yaptığını söylemedim. Doğrusunu istersen yapmadığından da eminim. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum.
Büyük olasılıkla bunu belki de hiç öğrenemeyeceğiz. Ama elimizde delil olmamasına karşın yine de bir sonuca ulaşabiliriz.
Tüm bunlara inanmakta zorlanıyorum dedi Wallander. İnan bana, hepsi doğru dedi Sandin. Wetterslot vicdansız herifin tekiydi ama bunların hiçbiri kanıtlanamaz.
Onunla ilgili birçok söylenti vardı.
Hepsi yalanlandı. Wetterslot cinsel açlığını doyurmak için hem siyasi konumunu hem de gücünü kullandı. Öte yandan da kendisine çok para kazandıracak gizli anlaşmalara da adı karıştı.
Sanatla ilgili mi?
Daha çok resim hırsızlığıyla ilgili. Boş zamanlarımda tüm ilişkileri ortaya çıkarmaya çalışırdım. Wetterslot'u yalnızca görevinden istifaya zorlayacak değil ama aynı zamanda da onu hapse tıkacak bir raporu savcıya vereceğim günün hayalini kurar dururdum. Ne yazık ki başaramadım.
O günlerden kalan birçok belge olmalı elinizde, değil mi?
Hepsini birkaç yıl önce yaktım. Oğlumun seramik fırınında en az 10 kilo kağıt vardı.
Wallander içinden küfretti. Büyük bir sabırla topladığı onca belgeyi yakmasını aklı almıyordu.
Ama belleğim hala yerinde dedi Sandin. Büyük olasılıkla yaktığım tüm belgelerde ne varsa hatırlayabilirim.
Arne Karman dedi Wallander. Kim?
Resim satışlarından bir servet kazanan adam dedi Sandin.
1969 baharında Longholmen hapishanesinde tutukluydu dedi Wallander. Polise gönderilen imzasız bir mektupta onun Wetterslot'la ilişkisi olduğu belirtilmişti ve Karlman hapisten çıktığında onunla buluşmuş.
Birçok raporda Karlman'ın adı karşıma çıkardı. Galiba basit bir suçtan karşılıksız çekten ötürü Longholmen'e girmişti.
Karlman'la Wetterslot arasında bir bağ var mıydı?
50'li yılların sonuna doğru tanıştıklarına ilişkin bir bilgi vardı. İkisi de at yarışlarından çok hoşlanırdı. 1962 yılında Tabby yarışlarındaki bir yolsuzlukla ilgili olarak adları geçti. Adalet Bakanı'nın at yarışlarına meraklı olduğunu kamuoyuna açıklanması hoş olmayacağından Wetterslot'un adı silinmişti.
Aralarında ne tür işler çeviriyorlardı?
Bulamadık ki. Farklı yörüngelerde dönen ama zaman zaman kesişen gezegenler gibiydiler.
Bu ilişkiyi mutlaka ortaya çıkarmam gerekli dedi Wallander. Onları öldüren kişinin kimliğini saptamamız için bunun gerekli olduğuna inanıyorum.
Eğer soruşturmayı derinleştirirseniz mutlaka aradığınızı bulursunuz.
Wallander'in cep telefonu çaldı. Birden çok önemli ve ciddi bir şey olduğu kanısına kapıldı ama yine yanılmıştı. Arayan Hanson'du.
Bugün emniyete gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyordum.
Gelmeyeceksen toplantıyı yarın erteleyeceğim. Önemli bir şey mi var?
Hayır, her şeyi bıraktığın gibi.
Yarın sabah 8'de. Bu akşamlık bu kadar yeter.
Svedberg yanıklarını bir doktora göstermek için hastaneye gitti dedi Hanson.
Bir daha bu kadar uzun süre güneşin altında kalmasın, hiç akıllanmıyor. Her yaz aynı şeyi yapıyor.
Arkadaşıyla vedalaştıktan sonra telefonu kapattı.
Gazetelerde sürekli senden söz ediyorlar dedi Hugo Sandi. Kendi kafana göre davranıyorsun galiba.
Gazetelerde yazılanların çoğu doğru değil dedi Wallander kendini savunurcasına.
Sürekli kendime bugünlerde polis olmanın nasıl bir şey olduğunu sorup duruyorum dedi Sandin.
Ben de diye karşılık verdi Wallander.
Yerlerinden kalkarak Wallander'in arabasına doğru gittiler. Akşam olmasına karşın hava çok güzeldi.
Sizce Vetter dedi kim öldürmek isteyebilir?
Bilemiyorum.
Wallander birden durdu. Belki de bu konuda yanlış düşünüyoruz. Belki de soruşturmayı ayırmalıyız. Ortak paydayı değil de iki farklı sonucu aramalıyız. Bu şekilde de belki aradaki bağı bulabiliriz.
Cinayetler aynı kişi tarafından işlendi dedi Sandi. Bunun için de soruşturmalar doğal olarak birbirine karıştı. Aksi halde yani cinayetler farklı kişiler tarafından işlenseydi o zaman yanlış yolda olduğunuzu söyleyebilirdim.
Wallander evet dercesine başını salladı.
Beni her zaman arayabilirsin dedi Sandin. Zamanın bol. Yaşlılık yalnızlık demek. Kaçınılmaz sonun umutsuzca beklenmesi demek.
Polis teşkilatına girdiğiniz için hiç pişman oldunuz mu diye sordu Wallander.
Hiç olmadım diye karşılık verdi Sandin. Neden olacaktım ki?
Yalnızca merak etmiştim. Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
Onu yakalayacaksın dedi Sandin. Wallander'i yüreklendirmek istercesine. Uzun sürse bile mutlaka yakalayacaksın.
Wallander başını evet dercesine sallayarak arabasına bindi. Uzaklaşırken dikiz aynasından Hugo Sandin'in küçük bahçesinde çiçek topladığını gördü.
Wallander üst ada döndüğünde saat 8'e çeyrek vardı. Arabasını evinin önünde park edip tam sokak kapısından içeri girerken birden evde yiyecek bir şeyler olmadığını hatırladı. Arabasını servise götürmeyi de unutmuştu. Yüksek sesle küfretti. Sonra yürüyerek meydandaki Çin restoranına girdi. Restoranda ondan başka kimse yoktu. Yemekten sonra limana giderek rıhtımda yürüdü. Rıhtımda bağlı teknelere bakarken birden o gün yaptığı iki konuşmayı hatırladı. Dolores Maria Santana adındaki genç kız bir akşamüstü otoyolun Helsingborg yönünde durmuş otostop yapmıştı. İsveççe bilmiyordu ve yanından geçen arabalardan ürkmüştü. Tek bildikleri genç kızın Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğuydu. Önemli soruları kafasında oluştururken bir yandan da eski ama bakımlı ahşap tekneye bakıyordu. Bu genç kız İsveç acaba neden gelmişti, neden kaçıyordu? Salomonson'un tarlasında kendini neden yakmıştı? Rıhtımın ucuna doğru gitti. Buradaki teknelerden birinde bir parti veriliyordu. Partidekilerden biri kadehini kaldırarak şerefe dedi Wallander'e. Wallander de başını evet dercesine sallayarak elini kadeh varmışçasına kaldırdı. Rıhtımın ucundaki iskele babasının üstüne oturarak Hugo Sandin'le yaptığı görüşmeyi bir kez daha gözden geçirdi. Hala her şey karmakarışıktı. Gerçekleri ortaya çıkarabilecek bir ipucu yoktu henüz. İçindeki o yoğun korku azalmamıştı. Benzeri bir cinayetin işlenme olasılığı her zaman vardı.
Saat 9 olmuştu, ayağa kalktı. Teknedeki parti sürüyordu. Eve kadar yürüdü. Kirli çamaşırları hala salonun ortasında duruyordu. Kendisine bir not yazarak mutfak masasına koydu. Arabayı servise götürmeyi unutma. Sonra da kanepeye uzanarak televizyonu açtı. Saat 10'da Bayi Bayi aradı. Genç kadının sesi çok yakından geliyordu.
''Sesin yorgun çıkıyor.'' dedi Bayi Bayi. ''İşler yoğun muydu?''
''Öyle sayılır ama seni çok özledim.''
Wallander genç kadının kahkahasını duydu.
''Yakında görüşeceğiz.'' dedi Bayi Bayi.
''Tallinn'de ne yaptın?'' Bayi Bayi bir kahkaha daha patlattı.
''Erkeklerle tanıştım. Sen ne yaptığımı sanıyordun?''
Ben de aynı şeyi düşünmüştüm.
Yatıp dinlenmelisin. Sesinden nedenli yorgun olduğun anlaşılıyor. İsveç Dünya Kupası'nda işte fena gitmiyor değil mi?
Futbolla ilgilendiğini bilmiyordum dedi Vallender şaşkınlıkla.
Bazen ilgileniyorum. Özellikle Letonya oynadığında.
Burada insanlar maç dışında hiçbir şeyden söz etmiyorlar.
Ama sen onlar kadar ilgilenmiyorsun.
Bir dahaki sefere ilgilenirim. İsveç Brezilya ile oynadığında oturup maçı izleyeceğim. Vallender bir kez daha genç kadının kahkahasını duydu. Başka şeylerden de konuşmak istiyordu ama neden söz edeceğini kestiremiyordu. Telefonu kapattıktan sonra televizyonuna döndü. Bir süre film izledi, sonra da televizyonu kapatarak yatmaya gitti. Yatmadan önce babasını düşündü. Sonbaharda babasıyla İtalya'ya gideceklerdi.
20. ayrımın sonu. Sayfa 262.